أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu avuzuyu çekmekle taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Çünkü şeytan doğru yolun üzerindedir. Doğru iş yapanları hiçbir zaman bırakmak istemez. Allah'ın ayetleri okunurken de araya bir takım şeyler, fesatlar sokmaya çalışır. Onu inşallah haftaya meleklere iman konusunu anlatırken Nebimize gelen ayetlerin herhangi bir vesveseyle bulaşmaması için Cenab-ı Hakk'ın aldığı tedbirleri burada hep birlikte şey yaparız. Biz de Allah'ın ayetlerini okurken Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek kendimizi taşlanmış şeytandan koruması için Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz ikram bul Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm varlıkların sahibi olan Allah, yani her şeyi mükemmel yapmak onun özelliğidir. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Salat ve selam, yani arkasından gitmek, gidince de huzur içerisinde olunabilecek olan kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun arkasından ayrılmamak gerekir. Onu sürekli örnek olarak almamız ve onun yetiştirdiği insanları örnek olarak almamız gerekir. Bugün Allah nasip ederse imanın şartlarından Allah'ın nebilerine inanma konusunu işleyeceğiz. Tabi nebi, rasul, bir de bizim dilimizde yaygın olan peygamber kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de hem nebiye inanma ile ilgili ayet var, hem Resul'e inanma ile ilgili ayet var. İşte Bakara Suresi'nin 177. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Leysel birru en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağrib." Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmek erdemli olmak değildir. "Velakinnel birra" ama erdemli olanlar, gerçekten örnek bir hayat içerisinde olanlar kimlerdir? Men amene billah. Allah'a inanıp güvenenlerdir. Bir kere en başta Allah'a inanıp güveneceksiniz. Allah vardır, birdir demek hiçbir şey ifade etmez. Onu iblis de söylüyor. Önemli olan Allah'a tamı tamına güvenebilmektir. Evet. Şimdi ondan sonra da diyoruz ki, yani bu Allah diyor ki Allah'a inanıp güvenen ve yevmil ahir, ahiret gününde olacaklara da inanan. Çünkü hayat buradan ibaret değildir. Yeniden yaratılış var. İnsanlar her şeyin yeniden yaratılışını her gün gözlerler. İşte tabiatın yeniden şeyini, ama yaptıkları yanlışlardan dolayı ahirete inanmak istemezler. Vel melaike, meleklere de inanırlar ki bunun ne demek olduğunu inşallah bundan sonraki dersimizde anlamaya çalışacağız. Vel kitap ve kitaplara, onu geçen dersimizde anlatmaya çalışmıştık. Ve nebiyyin ve bütün nebilere, hatırlarsınız Allahü Teala 4 kitap indirmemiş. Ne kadar nebi varsa bugüne kadar gelen hepsine kitap vermiş. Sadece kitap değil, bir de hikmet vermiş. Yani o kitabın problem çözme konusunda nasıl kullanılacağını da çok güzel bir şekilde nebiler ümmetlerine öğretmişlerdir. Her ne kadar bugün Müslümanlar asırlardan beri hikmeti tamamen unutup problem çözemez hale gelmiş olsalar da bunun Allah tarafından bütün nebilere verildiğini çok iyi bilirsek hikmetin peşine düşeriz. Allah'a hamdü senalar olsun. Hikmet bütün ayrıntılarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı için onu ortaya çıkarmakta nasip oldu. Şimdi burada nebilere inanmak kelimesi geçti. Bir de Nisa suresinde 136. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olan, amenna, biz inandık, güvendik." Şimdi ben inandım demek acaba yetiyor mu? Aminu billah, Allah'a güvenin. Allah ne diyorsa o deyin. Başka? Ve rasulihi, rasulüne güvenin. Orada nebi dedi, burada rasul dedi. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَرَى رَسُولِهِ Resulüne indirdiği kitaba da inanın, güvenin. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ Daha önce indirdiği kitaplara da inanın. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini görmezden gelirse, yani kendi kafasına göre bir Allah tanımı, kendi kafasına göre bir Rasul tanımı, kendi kafasına göre bir kitap tanımı yaparsa, kendi kafasına göre ve yevmil ahiret tanımı yaparsa, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Pek derin bir sapıklıkla sapıtmış olur. Şimdi, bir ayet-i kerimede de Allahü Teala şöyle diyor, o da Nisa suresinde, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin mi? Yani bakıyorsunuz, okuyor, öğreniyor, belli bir seviyeye geliyor. يَشْتَرُونَ الدَّلَالَ Sapıklığı satın alıyorlar. Çünkü ilim insana para vermiyor. Hedefiniz paraysa, belli mevki ve makamlara gelmekse, sizin satacağınız başka bir şey yok, o ilim. O zaman dini karşı tarafın keyfine uyduracaksınız. E siz de alim olduğunuz için insanlar bilemeyecekler, size inanacaklar. Bütün insanları sapıtmış olacaksınız. Sen bir daha iyi biliyorsun bu adam mı diye şey yapacaklar. Ve yuridûne en tadillü sebil, isterler ki siz de yolunuzu sapıtasınız. Vallahu âlemu bi âdâikum, Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir. O zaman demek ki bizim güvenebileceğimiz Rasul'dür, Allah'ın kitabıdır. Çok güvenmiş olduğumuz ilim adamları menfaatleri gereği bizi satabilirler. Buna çok şey yapalım. Falan hoca dedi, efendim bu doğrudur değil. Doğru olabilir diyebilirsiniz. Zihninizde bir soru işareti olsun. Niye soru işareti olsun? Çünkü şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim ne kadar Allah'ın ayeti ise siz de o kadar Allah'ın ayetsiniz. Eğer yanlış bir şeyse içinize yatmaz. O zaman içinize yatıp tatmin oluncaya kadar araştıracaksınız. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Dost olarak, yardımcı olarak Allah yeter. Şimdi biz görüyorsunuz her derste iman konusunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte Allah'a inanma dendiği zaman Allah'ın varlığına ve birliğine inanma yeterli sayılıyor. Allah vardır ve birdir dedim bir kafi, öyle değil mi? Evet. Peki iblis Allah yoktur mu diyor? İki tane Allah vardır mı diyor. O zaman iblis de mümin öyleyse. Bakın şimdi ilim adamları bizi nasıl saptırmış onu görmeniz gerekir. Meleklerine inanma meselesi, meleklere daha henüz gelmedik, onu daha sonra şey yaparız. Kitaplara inanma derken dört tane Allah diyor ki bütün nebilere kitap verdim, bunu bütün ayetlerde okuduk. Bu kitapların hepsi diye biri diğerinin tasdik edicisidir. Birbiriyle aynıdır diyor. Hepsine aynen inanacaksınız diyor. Yok biz diyoruz ki işte biz sadece Kur'an'a inanırız. Peki Kur'an'a inanıyorsan, yani bugün Müslümanlar Kur'an'a inandıklarını söylüyor. Bugün mesela o akaid kitaplarını yazanlar, şimdi Enes Hoca sen şu şeyi çevir de sana bir soru sorayım, cevabını ver. Şimdi bu akaid kitaplarını yazanlar, bunların çoğusu aynı zamanda tefsir de yazıyor. Peki biz Allah'a, mesela kitaplara inanma meselesinde 4 tane kitap vardır diyorlar. Tamam, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Ama İncil kime indirildi? İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam Tevrat'ı da tasdik etti. O ikisini Hristiyanlar uyguluyor. Şimdi bizim gelenekte 4 tane kitaptan bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de 4 tane kitaptan bahsediliyor mu? Peki Kur'an'da Tevrat'ın İsa Aleyhisselam'a indirildiğine dair bir tek ayet var mı? Musa Aleyhisselam'a.
Yok yok.
Böyle bir şey yok. Tevrat, Ben İsrail Enbiyası'na indirilen bir kitaptır. Peki Zebur ne demektir?
Zebur kitap demektir.
Kitap demektir. Bütün kitaplar, bütün kitaplar Zebur değil midir Arap dili açısından? Efendim Davud'a da bir Zebur verdik, ona da bir kitap verdik demiş oluyor. Siz şimdi tutun. Bu kadar ayetleri okuyan bir alim. Hani sapıklığı satın alırlar ifadesini kullandık ya. Bu kadar ayetleri okumuş olan bir alim. Hatta tefsirler yapıyorlar, şey yapıyorlar. Tutar da 4 tane kitap var. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, Zebur Davud'a, Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiştir derse, bu kişi Kur'an-ı Kerim'e göre sapıklığı satın alan kişilerden olmaz mı? Ve o insanlar bakın bugün bizim İslam aleminin akidelerini belirleyen insanlardır. Hangi akaid kitabını okursanız böyle anlatılır. Halbuki işte böylece diğer ümmetlerin Müslüman olmaları engellenmiş. Kendi toplumunu kendine bağlı halde tutmak isteyenler elbette bunlara bir bedel de ödemişlerdir. يَشْتَرُونَ الدَّلَالَ odur yani sapıklığı satın alıyorsun. Siz o kadar çok ayeti görüp de bundan önceki derste anlatmıştık. Dünya kadar ayet var. Bütün nebilere kitap indirildiğine dair. Sen Allah'a inanma. Ondan sonra herhangi bir ayette, herhangi bir hadiste, bir uydurma hadiste bile olmayan efendim de 100 suhuf diye bir şey uydur. Peki bunu söyleyen bir kişinin Kur'an ölçülerine göre Müslüman olma şansı var mı? Asla yoktur. İşte bunlar dini satan insanlardır. Ama alim oldukları için vatandaş da bilmiyor. Peki şimdi bir soru daha. Bu tür insanlar insanların Kur'an'ı okuyup anlamasını isterler mi?
Yok.
Hiç mümkün değil. Asla. Onun için Kur'an'ı okursanız kafir olursunuz derler değil mi?
Manasını düşünsünüz.
Evet, manasını düşünsünüz. Ve medreselerde talebeleri böyle yetiştirmişlerdir. Evet, dedikleri son derece doğru. Elbette kafir olursunuz ama hangi dinin kafiri olursunuz? Onların dininin kafiri olursunuz. Allah'ın dininin değil. Ben senin dinini kabul etmiyorum dersiniz. Cehennemin dibine git dersiniz. Zaten desen de demesen de gideceği yer orasıdır. Başka gideceği bir yer yoktur ki. Ama bunlar bize büyük ulema olarak şey yapılıyor. Bugün İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde ne bileyim mesela sen şeysin, bir din dersi hocasısın. Bunu daha iyi biliyorsun. Başka bir şekilde bir iman esas anlatılıyor mu?
Yok.
Yani Kur'an'a %100 aykırı olan bir şey iman esası olarak bugün bütün talebelere öğretiliyor. Bize de öyle öğretildi. Şimdi aynı şey
genel kanaat bu benim gördüğüm yerlerde ben Pakistan'da kaldım, Arabistan'da kaldım. Memlekette de bayağı bir hayatım oldu. Ya Kur'an'dan hüküm alınmaz. Ya tefsir okunduğunda bile bu ayetin manası böyleymiş. Şimdi genel İslami hüküm dediğimiz şey, aykırı dediğimiz zaman Kur'an'da böyledir ama bu hüküm amel edilmez. Bu hüküme esas alınmaz diye. Böyle bir kanaat var. Yani Kur'an sadece sevap için okunur, teberrük için evlerde saklanır ama hüküm alınmaz.
Yani Kur'an'a bakıp da problem çözülmez.
Denilmez yani.
Evet. Öyle bir şey yaparsan Allah muhafaza kafir olursun derler ki doğru. Ama kimin kafiri? Onların o sapık dininin kafiri olursunuz. Bir gün hepinizin adını tanıdığı bir hoca camide vaaz etmiş. Demiş ki kim ki Abdülaziz Bayındır kafir değil derse o da kafirdir demiş. Geldi bana söylediler o zaman 20 sene kadar önce. Vallahi dedim aynen katılıyorum. Çok doğru söylemiş. Ben onun dininin kafiriyim dedim. Ben onun dinine asla inanmam. Öyle değil mi? Şimdi bakın, şimdi Enes Hoca, bak Suudi Arabistan'da, Pakistan'da ve Doğu Türkistan'da hep böyle ilim merkezlerinde kalmış olarak ne diyor? Hepsinde Kur'an'dan problem çözülemez. Kur'an'ı sadece sevap kazanmak için okursunuz. Ondan dolayı da musikiyle şununla bununla yaparlar ki oyun ve eğlenceye getirirler. Maalesef. Peki şimdi halka öğretilen Nebi inancının nasıl olduğunu Aydın Hoca'dan bir dinleyelim.
Şimdi kendilerine Müslümanım diyen insanların birçoğu Müslümanlığını Kur'an-ı Kerim'den temellendirmedikleri gibi Allah'ın elçisini tanıma, onu kabul etmeyi de Kur'an-ı Kerim'den yani böyle bir inancı Kur'an-ı Kerim temeli üzerine kurmamışlar. Oradan temellendirmemişlerdir. Kendilerine takdim edilen taklidi yani körü körüne bir inanç vardır. Yetkinlik devriyesine geldikleri zaman tabii ki sorgularlar. Ondan sonra derler yani şehadet getirmeyi. Ben Allah'ın birliğine inandım. Muhammed Aleyhisselam da onun elçisi olduğuna inandım. Bu şekilde bir inanca sahip olurlar. Fakat bu inandıkları şeyin yani Müslüman olmanın şartı, bundan ne gerekiyor, Allah ondan ne istiyor, bu şehadetle benden istenilen ne, Nebimiz, Allah bizden ne istiyor, herhangi bir şey sorgulamazlar. Böylece taklidi şekilde kabul ederler. Ve aynı zamanda değişen bir şey olmaz. Yani Hristiyan İsa'ya inandığı zaman İsa ile bir örneği, bir yandaşlığı olmadığı gibi Muhammed Aleyhisselam'a inanan Müslümanlar da Müslümanların da Resulullah'la ortak bir vasıfları olmaz. Yani getirdikleri şehadetle yani değişen bir şey üzerlerinde değişen bir şeyleri olmaz. Yani onlar farklı bir insana yani ondan ne sorulur, sorumluluk taşımayan bir Müslüman olarak ortaya çıkarlar. Peki Müslüman olmak için gelenek bunlara nasıl bir Muhammed anlayışı sunmuş? Buna ilk önce değinelim. Şimdi biz gelenekten ve ilmihal kitaplarından okuduğumuz zaman bir inanç şeklini nasıl oluşturmamız gerektiğini biz öğreniyoruz ki mesela Muhammed Aleyhisselam emin, güvenilir bir şahıstı. Bu güvenirliği dolayısıyla biz onun elçiliğine inanmış olacağız. Yani inanmamız gerekir. Nasıl ki sahabe, Muhammed Aleyhisselam çok güvenilir, Muhammedun'un emin diye bir vasfı vardı ve bu vasfıyla ben Allah'ın elçisiyim dedi, sahabe de ona inandı. Yani Muhammed Aleyhisselam'a inanmış oldular. Yani bir örnek gelenekte sunarlar, derler ki o ne söylerse doğrudur. Amenna ve saddakna derler. Halbuki biz sorgulayıcı bir ümmetin, sorgulayıcı bir sahabe görüyoruz. Bu senden mi, sen mi söylüyorsun yoksa Allah mı söyledi diye sorgulayan bir ümmetin, ümmetiz yani. Yani sahabe de böyle olmuştur. O yüzden bir Müslüman yani Ebu Bekir olsun, Ali olsun, Ömer olsun yani Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilirliği dolayısıyla mı imanı getirdi? Yani sizden soralım yani birisi size bir elçi geldiği zaman ben Mehdi'yim, ben Allah'ın elçisiyim dediği zaman bu insana siz evet sen güvenilir birisin, sen doğru söylüyorsun veya diyelim
Mehdi'yim mi dedin?
İster şu anda diyorlar ya, ben Allah'ın elçisiyim, yani ben yok, Mehdi'yim.
Mehdi kelimesi şey yapmasın da, aslında bu dil farkından dolayı ona orada müdahale etmeye ihtiyaç var. Mehdi, evet, Resulullah Mehdi'dir. Mehdi ne demek? Doğru yolda olan kişi demektir. Dolayısıyla hepinizin de Mehdi olması gerekir. Ama bunu da anlamını bozarak doğru yolu getiren kişi diye manasını tam ters çevirmişlerdir, değil mi? Geçen de söylemiştim, şeyden, İran'dan bir heyet gelmişti. Heyetin başına dedim ki, sen iyi Arapça biliyor musun? Evet dedi. Gerçekten iyi Arapça biliyorum. Biraz kontrol ettim. Bu Mehdi'den falan bahsediyor. Dedim ki, Mehdi kelimesinin anlamı nedir dedim. İsmi fail mi, ismi meful mu dedim. Biraz. İsmi fail dedi. Ne demek yani dedim. Doğru yolda olan kimse değil mi? Sen Mehdi olmak zorunda değil misin dedim. Ne Mehdi bekliyorsunuz? Her Müslüman Mehdi olmak zorundadır. Yani şimdi bu Mehdi kelimesini doğru kullan da yanlış anlaşılmasın diye şey yapıyorum. Evet.
Şimdi biz bir insanın Allah'ın elçisi olması, onun herhangi bir vasfından, karakterinden, huyundan dolayı değil. Biz onun Allah'ın elçisi olması için, kabul etmemiz için ondan bir belge, bir mucize, o zaman mucize derler, belge, bir kitap gelmesini isteriz, sorgularız. Günümüzde de öyle sahtekarlar var. Şimdi Nebi ve Resul kavramını gelenekte karıştırdıkları için ve kendisine kitap gelmeyenin de Allah'ın elçisi olduğu anlayışıyla gittikleri için size her ansı birisi ben Allah'ın elçisiyim. Nasıl olsa Hatem'in Nebi, son Nebi gelmiştir, gelmeyecek ama Allah'ın elçileri gelecek. Çünkü onlara kitap verilmemiştir. Kitap verilmeye de gerek yoktur diyerek bir yani elçi, ben Allah'ın elçisiyim diye size kendisini takdim eder. Fakat biz bakıyoruz Allah'ın kitabına. Allah'ın kitabında biz bir insanın ben Allah'ın elçisiyim dedikte biz ondan ne istememiz gerektiğini söylüyor. Mesela Yunus suresi 74. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, biz Nuh'un ardından birçok insanları, yani birçok elçiyi kendi halkına gönderdik. Bunlar onlara açık belgelerle, yani belge, herhangi bir belgesi olması gerekir. Sahabe de Allah Resulü'ne güvenilirliğinden dolayısı değil, yani ona gelen belge, vahiy dolayısıyla inanmışlardı.
İstersen bu belge konusunda da şey yapalım. Şimdi mesela Türkiye'ye Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın herhangi bir yerinden birisi geliyor. Ben büyükelçi olarak Ankara'ya tayin edildim diyor. Ne yapılıyor arkasında? Önce bir güven mektubunu git Cumhurbaşkanı'na sun. Güven mektubu ne demek? Sen gerçekten o ülkenin elçisi misin, değil misin, onu bir görelim. Götürüp belgesini sunuyor, değil mi? Ondan sonra göreve başlayabilirsin deniyor. Dolayısıyla şimdi bunu söyledi. Ben Allah'ın elçisiyim diye herkes gelir. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Rahmetli Timur Taş Uçar var. Ahmet Vanlıoğlu var. Üçümüz de müftü yardımcısıyız. Bir adam geldi. Odaya içeri bir girdi. O sırada Timur Taş Hoca o kendi koltuğundan kalkmış. Bir tane telefon vardı zaten. Orada telefondan konuşuyordu. Bugünkü gibi değil ki. Yani bir paralel telefon. Koskoca İstanbul Müftülüğü'nde toplam 3 tane telefon vardı. Şimdi o sıra geldi Timur Taş Hoca'nın masasına oturdu. Beyler, ben peygamberim. Ahmet Vanlıoğlu da gerçekten tam bir söz ustasıdır. Aa, öyle mi? Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin için ne yapabiliriz dedi. Bu millet çok sapıtmış. Kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Onun için ben de, bana bir belge verin. Onun için geldim dedi. Öyle mi? Yanlış geldin o zaman dedi. Biz sadece kendi affedersin de önce affedersiniz. Siz kimin peygamberisiniz dedi. Elbette ki Allah'ın dedi. O zaman yanlış geldin dedi. Biz sadece kendi görevlendirdiğimiz kişilere belge verme yetkisine sahibiz. Eğer Allah'ın peygamberiysen gidip ondan alman lazım. Bizden olmaz ki. Biraz düşündü. doğru söylüyorsun ya dedi, kalktı gitti. Sonra ertesi gün gazetelerde baktık ki şeyden kaçmış, Bakırköy'den. Şimdi Aydın Hoca'nın dediği doğru. Ben Allah'ın etsin kardeşim güzel. Belgen. Göster bana belgeni. Allah'ın etsin diyorsun. Sen dediklerine ben Allah'ın sözü diye değer vermem lazım. Evet.
Evet. Şimdi Resulullah döneminde Mekke'de ister Medine'de ehli kitap yaşıyor ve ehli kitap bu olaydan haberdardır. Yani bir insanın Allah'ın elçisi olması için neler gerektiğinin farkındalar. Ve farkında oldukları için de Allah-u Teala şu ayette de söylediği gibi, mesela Bakara 146. ayetinde şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. O kendilerine kitap verilen, kitaptan bilgi sahibi olan şahslar var ya diyor Allah-u Teala. Onlar Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın elçisi olduğunu kendi evlatlarını bildikleri gibi biliyorlar. Tanıyorlar. Neden? Çünkü bir belgesi var. Belgeyle kanıtlıyordur. Fakat ve inne fariqan minhum leyektumunel hakka ve hum ya'lemun. Fakat onlar bilerekten bu hakikati gizliyorlardır.
Sen Bakara 46 mı şey dedin?
146.
146.
146. Tamam. Şimdi kendi evlatları gibi tanıyorlardı. Hatta Ebu Bekir'den, Ömer'den, Ali'den daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar vahye muhataptılar. Biliyorlardı ki o Allah'ın elçisidir. Fakat bilerekten gizliyorlardı. Şimdi bu mesela size de diyorlar ya, yani hep bize de söylüyorlar. Yani kitap Allah'ın nebisi olmasını, şimdi biz diyoruz ya, baştan da dedik, bir insan bir Allah'ın elçisini neyle kanıtlayacak, Allah'ın elçisi olduğunu neyle bilecek, neyle inanacak? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Yani Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul ediyoruz, şehadet getiriyoruz. Neyle? Allah'ın kitabıyla. Biz Allah'ın kitabını okuyaraktan onun gerçek bir nebi olduğunu kabul edip inanmamız gerekiyor. Yahudiler de bunu biliyorlardı. Fakat bizde gelenekte böyle bir inanç var. Derler ki Muhammed Aleyhisselam güvenilir bir şahstı. İşte onlardan gelen rivayetlerdir. Biz kanıtlıyoruz. Annemiz babamız da Müslümandır. Böyle inandı. Sen de böyle inanman gerekir. Yani güvenilir bir insan da ondan dolayı inanman gerekiyor. Hocayla tartıştığı zaman bir hocanın söylediği soru da vardı. Yani Allah'ın kitabının delili nedir? Yani nereden inanıyorsun Allah'ın kitabına veya Nebi'nin Nebi olduğuna nereden inanıyorsun? Yani hoca da Allah'ın kitabında işte Kur'an'da dediği zaman ne diyordu? Diyordu
bana,
ki
bana başka delil getir.
Başka bir delil getir. Yani rivayetlerden bir şey kendine delil olmaz diyor. Ya bu ne biçim bir cümle? Yani bir kitap kendine delil olamaz. Daha zayıf bir delil arayacaksan, işte Kur'an'dan daha önemli bir delil var mı? Daha zayıfıyla bir şey kanıtlanır mı hocam?
Yani sen aydın mülayim olduğunun delili ne? Hadi ya başka bir delil bulun bakalım bunun aydın mülayim olduğuna. Başka bir delil bulun yeryüzünde.
Şimdi Yahudiler de biliyordu ki kendilerine sunulan elma ağacındandır. Yani haşa benzetme olmasın. Allah bir ağaç, elma da sunulan bir vahiy, Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Kur'an-ı Kerim'e inanıyorlardı. Ve biliyorlardı ki kendilerine sunulan gerçek bir vahidir ve Allah'tandır. Ama bakıyorsunuz şey geleneğe.
Bu elma konusunda mesela bir adama elmayı gösterdin. Bu hangi fabrikanın ürünüdür desen adam diyor ki ya sen kafayı mı yedin ya? Bir fabrikada elma üretilebilir mi? Allah yaratmış. İşte elma nasıl Allah'ın yarattığı bir şeyse Kur'an'ı okuyan herkes de bu Allah'ın kitabıdır diye o kanaate varır.
Tabii biz biraz daha temellendirmeyi düşünüyoruz. Bir inanç nasıl oluşmalı? Şimdi Allah Resulü vasıtasıyla Mekke müşriklerine de ehli kitaba da söylüyordu. Ve in kuntum, mesela Bakara suresi 23. ayetinde, ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina, eğer benim kuluma indirilen bu kitaptan şüphe içindeyseniz fe'tu bi suretin min misli, ya bunun kim bir benzer bir sure getirin. Demiyordu ki gidin filankesten rivayet getirin. Şu ne diyor, şu inanıyor mu, bu inanmıyor, bakalım onlar tasdik ediyor mu diye. Allah-u Teala diyor ki fe'tu bi suratin min misli. Bunun bir benzerini getirin bakalım. Çünkü bu insan emeği değil. Bu vahiy gerçek Allah'tan indirilmedir. Ve aynı zamanda da Nisa suresinde de اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ın bağlantılarını, bu Kur'an'ın mühteşemliğini düşünmüyorlar. وَلَوْ كَانَ مَنْ اِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪ي اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Eğer bu Allah'tan başkası tarafından olsaydı, içinde çok anlaşmazlık bulurlardı. Şimdi bu Kur'an kendisine bir delil değil mi? Yani bu Allah'tan gelen bir kitap okuduğumuz zaman biz gerçekten bu Allah'ın kitabı olduğunu inanmıyorsak, Nebi'nin bu kitaptan olduğuna inanmıyorsak, rivayetlerin bize sunduğu bir Nebi'ye inanacağız ki bu Nebi kimdi? Şimdi kısaca buna dokunayım. Mezheplerin ve tarikatların bize sunduğu bir nebi, bir ilah anlayışı var ki Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği ilah anlayışından ve Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği nebi anlayışından tamamen farklıdır. Hiçbirbirine benzemezler. Şimdi oradaki şehadetteki abduhu ve resulü gelenekte Muhammed bir kendisi bir ilahtır. Kurtarıcıdır, şefaat edicidir. Size yani
kimden kurtaracak?
Allah'tan kurtarıcıdır yani. Haram ve helal koyucudur. Yetkiler onun elindedir. Böyle bir nebi sunarlar size. Size öyle bir nebi sunarlar ki yani tebliğ boyunca, hayatı boyunca hep işi gazvelerde geçmiş, hep adam öldürmüş, esirleri katletmiş, çocuk yaştaki kadınlarla kızlarla evlenmiş ve esirleri de tuttuğu zaman hepsini katletmiş. Böyle bir nebi algısıyla size böyle bir nebi sunarlar. Ve bütün yetkileri kendi elinde bulunduran bir nebi. Ki bu nebinin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize sunduğu nebiyle hiçbir ilişkisi yok. Bir örnek vereceğim. Şimdi bugünümüzde de bu yansıyor. Maalesef kötü örnek oluyor. İbni Hişam'ın İbni İshak'tan rivayet ettiği bir olay var. Beni Kureyze olayı. Diyorlar ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyze esirlerini aldı götürdü, bir örnek veriyorum, 809 kişiydiler, bunları götürdü Medine'nin tam pazarın ortasında, hepsinin hendek kazdı ve birer birer kafasını kesti, oraya doldurdu, hendek doldu. Şimdi bu kafayla öğretilen, bu gelenekten alınan bir nebi anlayışını siz düşünün ve nasıl insanlara yansıyor ve bugün IŞİD'in oluşması veya diğer terör anlayışının insanların kafasına yerleştirilmesine en büyük destek kim olmuş oluyor? İşte o din adamları, İbn-i İshak'ın rivayet ettiği, İbn-i İshak'tan rivayet ettiği olaylar. Bu gibi olaylarla Müslümanlar gerçekten nebisi de katil birisi, nebisi de yani böyle yumuşak, böyle insanlara tebliğ eden ve herkese örnek bir nebi değil. Sadece Müslümanlara iyi davranan, diğerlerin hepsini öldüren ve maksadı da amacı da bütün yeryüzündeki kafirlerin hepsini öldürmek ve şeriat kurmak amacıyla gelmiş bir nebi.
Devlet kuracak.
Evet, şeriat kurulsa güzel de Allah'ın kitabı ama bu da değil yani. Böyle bir nebi takdim ederler. Halbuki Kur'an'ın bize sunduğu nebi tamamen farklı, inşallah hocalar söylerler şimdi.
Şimdi gerçekten bu Beni Kureyze olayıyla ilgili Türkçe var değil mi sitemizde? Türkçe olarak var mı? Arapça var da. Beni Kureyze ile ilgili ama Türkçesi var mı bunun? Ama sohbet olarak var. Beni Kureyze esirlerin hepsi öldürülmüş falan, bu kesinlikle yalan ve iftira. Bu tam bir Yahudi iftirasıdır. Yahudiler hep kendilerini acındırmayı çok severler. Çok iyi becerirler. Yani Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin aleyhine olan ayetlerin hemen hepsinin üstü küllenmiştir.
Özür dilerim hocam, unuttum. İmam Malik bu İbni İshak'ın yalancı biri olduğunu söylüyor. Medine'de yaşıyor. İmam Malik Medine'de yaşıyor.
Oradan kovdurmuştur onu.
Evet, kovdurmuştur.
Yalan söylediği için.
Böyle bir insan.
Oradan Mısır'a gitmiş. Mısırlılar da çok rahatsız olmuşlar ondan. Ama onun uydurduğu yalanlar bugün İslam aleminde tartışmasız bilgidir. Şimdi abi ki esirlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de şey vardır. Ya karşılık ya karşılıksız serbest bırakılacak. Onların tamamı Resulullah tarafından serbest bırakılmıştır. Onlar da Necid bölgesine doğru gitti diye rivayet vardır. Şimdi burada bir şey daha söylemişti az önce Aydın Hoca. Onu da şey yapalım da esas eğitimin içerisinde olan Fatih'i dinleyeceğiz. Talebeleri, öğrencileri yetiştiren. Şimdi bir şey söyledi, işte Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri Kur'an'ın üzerine geçiriliyor. Şimdi Enes Hoca da Suudi Arabistan'da kaç yıl kalmıştı? Birkaç kere gittin kaldın. Zaten çok sayıda hemşerim var. Gidiyorsun, evet. Görüşüyorsun. Şimdi Medine'nin en önde gelen, Medine'nin değil yani şeyin, o bölgenin en önde gelen alimlerden bir tanesiyle Medine'nin hemen yanındaki belki rahatsız olur diye adını söylemek istemiyorum. Çünkü şu anda yaşıyor hayatta. Ama en önde gelen alimlerinden. Mescidin yanında bir şey yaptık. Bu sünnet konusunda tartışmaya girdik. O zaman bana dedi ki es-sünnetu kadiyyetun alel kitab dedi. Yani sünnet son sözü söyler. Son sözü sünnet söyler. Tabi sünnet kelimesi de şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın koyduğu kanun ve kurallar olmakla birlikte o kelime de yanlış anlama çekilmiştir. Onun da anlamı bozulmuştur.
Kur'an-ı Kerim önceki kitapların muheymini diyoruz. Yani onu kontrol ediyor.
Koruyor, kolluyor.
Koruyor, kolluyor. Onun gibi bir şey olabilir bu. Yani muheyminden ilham olarak söylemiş olabilir.
Tabii yani bir saptırma var bu işin içerisinde.
Önceki kitaplara göre Kur'an neyse sünnette Kur'an
Resulullah da şimdi Kur'an-ı Kerim önceki kitapların müheymini. Ne demek müheymin? Yani üstten koruyor. İşte hüma kuşu derler ya, böyle yukarılardan şey yapar. İşte o üstten bütün ilahi kitapları koruyup kolluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de varsa öbür kitaplarda olanlar tamamdır. Yoksa ona göre o doğruları şey yapıyor. Şimdi buradan önemli bir şey söyledi, hiç aklıma gelmeyen. Diyor ki bunlar da Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırdıkları için, yani nebiliği öldürülmüştür maalesef. İlahlaştırdıkları için o da Kur'an'ın üzerinde hakimiyet, o bir şey dediyse tamam, Kur'an dediyse değil. Değil mi? O hale getirilmiş oluyor. Şimdi orada şey yapmıştık, onunla bir iki tane ayet göstermiştim. Hemen kısa sürede üniversiteden gelen hocalar da var, böyle bir salonda ikimiz sohbet ediyoruz, herkes de dinliyor. Adam dedi ki ya Şeyh Abdülaziz dedi هذا الكمبيوتر بدا ان يتفجر bu dedi kompüter ne diyor bilgisayar parçalanacak hale geldi, lütfen dedi burada dur çünkü cevap veremiyor. Yani şimdi Kur'an'la gittiğiniz zaman her şey açıklanıyor. Yani şimdi es-sünnetu kadiyyetun alel kitap sözünde senin karşılaştığın ulema arasında hiç şüphesi olan biri
yok,
var mı?
Yok, şüphe yok onunla.
Yani Muhammed Aleyhisselam son sözü söyler, Kur'an değil.
Ya şimdi haşa. Resulullah döneminde böyle bir tartışma yok baktığımızda.
Asla olamaz zaten.
Şimdi Aydın Bey'in dediği gibi bu senin sözün mü yoksa Allah'ın ayeti mi diye soruyorlar sahabeler. Ama ne zaman ki bu rivayet anlayışı ortaya çıktıktan sonra Resulullah'a nispet verilen sözler, rivayetler midir, ayet midir? Ya ayetli, rivayetli böyle tartışmaya koyuyorlar insan. Hı hı.
Ama şimdi bu konuda Fatih çok daha önemli şeyler söyleyecek. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'le alakalı kaynakları da gösterecek size. İnşallah onu bir dinleyelim. Tamam.
Evet, biz seri halinde birkaç haftadır işte Allah'a iman, kitaplarına iman, nebilerine iman, ahiret gününe iman, işte bizim amentü dediğimiz imanın şartlarını, altı şart diye herkes hemen ezberler ya. Onları burada aslında bunların ne olması gerektiği, pratikte şu an hali hazırda 2019 yılında işte İstanbul'da, Erzurum'da veyahut Londra'da yaşayan bir insan için bu imanın şartlarının anlamı, pratik değeri, hayatımıza yansımaları neler olmalı? Onlar üzerinde duruyoruz. Bugün de işte bu imanın şartlarından, altı şartından bir tanesi olan nebilere imanı konuşuyoruz. İşte Türkçe ifade edersek peygamberlere iman diyoruz. Peki bir Türk ne anlıyor ben peygamberlere inanıyorum dediğinde kastedilen şu, aslında şunu anlıyor. Yani birkaç saniye içerisinde bu aşamayı geçiyor. Ne diyor? Ben Allah'ın peygamberler gönderdiğine inanıyorum. Yani birkaç saniye içerisinde geçtiği bir aşama, hani bunları söylediğinde artık Müslüman oluyor, ahirete inanıyor, peygamberlere inanıyor, Allah'a inanıyor. Peki tabii peygamberlere inanıyor derken hasaten de son peygamber, son nebi Muhammed Aleyhisselam'a inanıyor. Çünkü onu biraz diğerlerinden farklı görüyor. İşte çünkü bütün kainatın onun yüzüsü hürmetine yaratıldığını düşünüyor. Bütün nebilerden farklı olduğunu, hatta işte mahşerde bütün nebilerin ondan şefaat isteyecek kadar diğerlerinden farklı olduğunu, onun ümmetinin de seçkin bir ümmeti olduğunu da tabii zihninin bir köşesine, bagajına koyuyor. Ama peygamberlere iman ile kastedilen şey bu. Peki biz daha önce Allah'a iman ettik dediğimizde genel itibariyle insanların neye yoğunlaştığını söylüyorduk. İşte insanlar ya Allah'ın varlığını kabul ediyorum, ona indirgenmişti. Oysa Allah'a inanmak, Allah'a güvenmek ve o ne derse benim için mesele bitmiştir demek olduğuna dikkat çekmiştik. Yine ahirete inanmanın her an ölecek ve Allah'ın karşısında hesaba çekilecek endişesiyle, teyakkuzuyla hayatı yaşamak olduğuna dikkat çekmiştik. Geçen hafta kitapları iman konusunda o kitapların içeriğinin bilinmesi gerektiği ve hayatın her anında onların uygulanması gerektiğini, asıl imanın bu olduğunu söylemiştik. Ama bunların hep perdelendiğini de söyledik. İşte biraz önce söyledim, Allah'a iman neye indirgenmiş bizim geleneğimizde? Allah'ın varlığına inanmak. Ve bütün mesai buna harcanmış. Yani ciltler dolusu kitap. Allah vardır, şöyle işte Allah'ın varlığının 15 delili yok, 25 delili yok, şu bu. Yani aslında Müslümanın hayatında hiç mesai sarf etmeyeceği şeye mesai sarf edilmiş. Allah'a iman, Allah'ın varlığını ispata dönüştürülmüş. Yine
sanki birisinin şüphesi varmış da yeryüzünde. Yani bir tane adam bulamazsınız ki Allah'ın varlığı ve birliğinde şüphe etsin. Size yalan söyleyebilir ama kendisi asla şüphe etmez.
Evet, yine mesela ahirete iman nasıl perdelenmişti? Esasında ahirete iman her an ölecek ve hesaba çekilecekmiş duygusuyla yaşamakken ne yapılmıştı? Bu duygu, bu endişe nasıl bastırılmış idi? Ya sen son Muhammed ümmetinin bir mensubusun. Sen eninde sonunda cennete gideceksin. Bu kadar şey yapma, endişeye kapılma. Veyahut sen işte belli gün ve gecelerde eğer bir takım ibadetler yaparsan diğer ümmetlerin elde edemediği mesafeyi kat edeceksin. Bunlar sana bonus ibadetler. Veyahut en nihayetinde ya Muhammed Aleyhisselam hepimize şefaat edecek gibi bir takım şeylerle ahirete olan inanç da perdelenmişti. Kitaplara inancı geçen hafta konuşuldu. Bu nasıl perdelenmişti? Ya o kastedilen esasında işte o kitabın çok da sana ne dediği, içerdiği değil. Onun işte abdestsiz dokunma, onu kutsal bil, onun hatırasına saygı duy, içeriğinden başka her şeyi bir kutsal kılıf yapılarak kitaplara iman da perdelenmişti. İşte en nihayetine bugün nebilere iman nasıl perdelenmiş, nasıl Müslümanın hayatında herhangi bir pratik değeri ortadan kaldırılmış. Ona şey yapacağız.
Bir cümle söyleyeyim de zihinlerde kalmasın. Şimdi abdestsiz dokunma deniyor. Bunun en küçük bir delili yoktur. Ayetlerin anlamlarını saptırarak ve hadis değeri olmayan bir takım şeylere de yanlış anlamlar vererek bu şey yapılmıştır. Ondan sonra adetli kadın Kur'an'a dokunamaz. Oh ne güzel yani. Yani Kur'an okumamak için elden gelen her şey yapılmıştır. Bu da ondan bir tanesi. İçinizde bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyen varsa bizim sitede konuyla ilgili olarak yazılmış güzel bir yazı vardır. Onu okuyabilir.
Evet. Şimdi biraz önce hem hocam hem Aydın Hoca temas etti. Bugün nebilere iman veya işte Türkçe ifade edersek yanlış da olsa bilinen ifadesi de peygamberlere iman esasında Muhammed Aleyhisselam'ın şahsıyla şey yapılmış, kayıtlanmış. Yani bir şahsın bundan işte asırlar önce yaşamış ve vefat etmiş bir kişinin şahsıyla ilişkilendirilmiş. Ondan öteye kitaba geçilememiş. Tabii böyle olunca bu defa kutsal bir kişilik oluşturulmuş. İşte tıpkı Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a yaptığı gibi bir kutsal kişilik oluşturulmuş ve onun gölgesinde başka kutsallar ihdas edilmiş. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şahsıyla mukayyet hale getirilmiş Nebi'ye, peygambere iman. Tabi bu yapılırken bir takım operasyonlar yapılmış. Bir takım tahrifatlar yapılmış. En bilindik şey işte Nebi ve Resul kavramları arasındaki farkın bitirilmesi veyahut tahrif edilmesi. Şimdi burada sürekli buna temas ediliyor. Yani Nebi kelimesi farklı bir anlam ifade etmekte, Resul kelimesi farklı bir anlam ifade etmekte. Tabii bu bir tercih meselesi veya işte hoş görülebilecek bir görüş ayrılığı değil. Bu ciddi hayati sonuçları olan bir fark aslında. Çünkü Kur'an-ı Kerim ikisi arasında fark gözetiyor. Bu niçin önemli? Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın kişiliği, tabii ki bizim onun kişiliği hususunda en ufak bir şüphemiz olamaz. O bizim en değerlimizdir. Bunlar ayrı şeyler. Ancak dinin önüne geçiliyor. Yani onun yapıp ettiği şeyler Kur'an'ın üstüne konuluyor. Hatta işte hepimiz duyarız değil mi? Hadisler olmasa Kur'an ayakları yere basmayan bir kitaptır deniliyor. Şimdi kulağa çok hoş geliyor ama esasında hani birazcık laboratuvar ortamına bunu koysak bu cümleyi ne kadar tehlikeli bir şey. Yani Allah'ın kitabı var ama Allah'ın kitabı başka şeyler olmazsa ayakları yere basmayan bir kitap. Yani ne büyük bir hakaret. Nasıl bir cesaret Allah'a karşı. Ve bunu neyle yapıyor? Muhammed Aleyhisselam'ı kullanarak yapıyor. İşte bu ve benzeri yanlış algılar Nebi ve Resul kavramları arasındaki farkın tahrif edilmesiyle oluşmuş. Oysa Allah-u Teala bu iki kavramı Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Biz ne diyoruz? Nebi Allah'ın risaletle ilgili vahiy gönderdiği yani seçtiği kişi. Allah tarih boyunca bir sürü nebi göndermiş. Yani kendisine risaletle ilgili vahiy vermiş. Ne demek risaletle ilgili vahiy? Hazreti Meryem'e yapılan vahiy gibi değil, arıya yapılan vahiy gibi değil, Hazreti Musa'nın annesine yapılan vahiy gibi değil veyahut insanların işte rüyalarında veya normal içlerine doğan bir ilham gibi bir şey değil. Bizzat işin içerisinde Cibril, vahiy meleği Cibril'in ve onun etrafında koruma ordusundan oluşan meleklerin olduğu ve başkalarına da tebliğ edilmesi gereken bir vahiy. İşte bu vahyi alan kişiye Kur'an-ı Kerim Nebi diyor. Yani Mustafa, Müçteba seçilmiş bir kişi. İnsanlar arasından seçilmiş bir kişi. Nebi budur. Peki bu Nebi ne yapar? Bu Nebi insanlara tebliğde bulunur. Önce kendisi bu inen vahye inanır, gereğini yapar, sonra da bunu insanlara duyurur. İşte bu duyurma işinde Rasul'dür. İki kavram arasında...
Kısa bir cümle söyleyeyim de inşallah haftaya şey yapacağız. Çok güzel, çok önemli bir şey söyledi. Bizim arkadaşlarımız iyice hazmettikleri için ben bunu çok yapıyorum, ondan dolayı müdahale ettim. Şimdi önce kendi inanacak. Onun için amener Resulü'dür. Bu Resul inandı diye başlar şey. Peki kendi inanması için Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Onu haftaya inşallah şey yapacağız. Biraz önce de söyledim. Cin suresinin sonunda Allah-u Teala ona vahiy gelirken çevresine büyük bir koruma çemberi oluşturmuştur. Ve Muhammed Aleyhisselam önce kendisi inanmış. Çünkü o da inanmak zorunda. O da inanmazsa ki inanmayabilir. Biraz sonra Fatih Hoca'dan dinleriz. O zaman o da kafir olur. Hiç Allah-u Teala'nın asla kimseye verdiği bir ayrıcalık yoktur bu konuda. Evet.
Evet. İşte Allah'ın risaletle ilgili vahiy gönderdiği kişi bu ünvanın bir gereği olarak tebliğ faaliyetinde bulunur. İşte o zaman Rasul'dür. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de itaat edilmesi gereken, ittiba edilmesi gereken kişi Resul yani Allah'ın kitabıdır. Niçin bunu böyle söylüyorum? Çünkü Nebi'ye iman, Resul'e imandır. Resul'e iman Allah'a imandır, Allah'a iman kitaba imandır. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Nisa suresinin 80. ayetinde men yuti'ir rasule fakat ete Allah. Kim bu Resul'e itaat eder ise Allah'a itaat etmiş olur. Peki Allah'a itaat etmemiz nasıl olabilir? Yani biz Allah'a nasıl itaat edebiliriz? O Resul'ün bize tebliğ ettiği kitabı kabullenerek, uygulayarak. Bundan dolayı Nebi de esasında Resul'e itaat etmek zorunda. Bu çok önemli bir şey. Şimdi mesela Ahzab suresi diye bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 33. suresi. Şimdi bu sureyi baştan sona okuduğumuzda hakikaten ortada bir nebi var. Bir nebi, yani 570'li yıllarda doğmuş. Babası Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip, eşi işte Hatice, Ayşe, çocukları Fatıma, Ümmü Gülsüm, İbrahim, Kasım, Zeynep olan birisi var ortada. Yani Hatice'nin ve Ayşe'nin kocası olan birisi var. Fatma'nın babası olan birisi var. Ama bunun ötesinde bir de Resul olan birisi var. Ya o Ahzab suresindeki ayetleri okuduğumuzda iki tane farklı kişilikten bahsediyoruz. Şimdi mesela ayet, sure şöyle başlıyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ittakillah. Yani şimdi Allah nebiye ne diyor? Allah'a karşı o şeyini yanlış yapma, o tabii halini bozma. Ve ne diyor bu nebiye? Bakın, nebiye söylenecek söz mü? Bizim hani geleneksel nebi anlayışımızda Allah Teala ne diyor? Vela tudu il kafirine vel münafıkîn. Ya bunu kime söylüyorsun? Çünkü yani kafirlere ve münafıklara karşı sakın boyun eğme, onlara itaat etme. Peki bunu nasıl yapacak nebi? Kendisine vahyedilen ve insanlara tebliğ ettiği şeye uyarak yapmış olacak. Peki nasıl oluyor bu? İkinci ayet. Vettebi' ma yuha ileyke min rabbik. Nebi neye tabi olmalıymış? Resule. Çünkü ma yuha ileyke min rabbik, yani Rabbinin sana vahyettiği şeye tabi ol demek. Ey nebi, risalete, yani Resule tabi ol demek. Ve benzeri ayetler Kur'an-ı şeyde, bu Ahzab suresinde fazlasıyla var. Ben en ilgincini okuyacağım size. Orada da aynı surenin 36. ayetinde Allah-u Teala ve mâ kâne li mü'minin ve lâ mü'minetin izâ kadallâhu ve rasûluhu emran en yekûne lehumul hıyaratu min emrihim diyor.
Abi burayı lütfen çok dikkat edin. Yani burada,
yani ayet şöyle. Bir mümin erkek ve bir mümin kadın. Düşünün ki şimdi bu mümin erkek ile bu mümin kadın kim, biraz sonra söyleyeceğim. Bir mümin erkek düşünün, bir mümin kadın düşünün. Ayet böyle başlıyor. Bu mümin erkek ve bu mümin kadına Allah ve Resulü bir şey söyleyecek. De bu ikisinin o konu hakkında, ya ben öyle değil şöyle yapacağım deme hakkı olsun. Allah-u Teala diyor ki asla böyle bir şey düşünülemez. Yani bir mümin erkek ve bir mümin kadına Allah ve Resulü, bakın Allah ve Resulü şöyle yapın diyecek de, onlar da ya acaba şöyle yapsak olmaz mı diyecekler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Peki bu ayette mümin erkek ile kastedilen kim?
Bundan sonrasından anlayacağız değil mi? Evet.
Kimdir? Bakınız burada bak,
İstersen bunu karşılıklı şey yapalım çünkü daha kolay anlaşılsın. Geçen de gördüm. Bir hoca, yani anlaşılması çoksa ve Resulullah'ın maalesef tefsirlerde bile, değil mi? Sen bu konuda yazdın. Yani iftiraya uğradığı bir alandır. Şimdi ondan sonraki olayı sen bir anlat. Mesela Zeynep ve Zeyd olayı gelecek arkasından. Evet. İşte Resulullah Zeynep'le evlenmek istiyormuş da haşa, işte onun vücudunu görmüş de hoşlanmış da kocası da demiş ki madem hoşlandı ona vereyim de, iğrenç bir şey yani. İğrenç, iğrenç ötesi bir şey. Şimdi işin esasının ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den şey yapacağız.
Ayetin devamı şöyle: ve men ya'sillâhe ve rasûlehu fekad dalle dalâlen mübînâ. Yani kim Allah'a ve onun Resulüne karşı bir duruş sergiler, ona isyan ederse, bu açık bir şekilde sapmış olur. Şimdi bakın bunu kime söylüyor? Allah-u Teala böyle ağır bir şeyi kime söylüyor? Şimdi düşünsenize, Allah ve Resulü bir şey söyleyecek, bir şey emredecek, ben müminim diyen birisi de ben bunu kabul etmiyorum diyecek. Allah-u Teala ne diyor? Böyle birisi, bu tamamen yoldan çıkmış birisidir diyor. Peki devamı ne? 37. ayette: ve istekulu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevcek vettakillâh ve tukfî fî nefsike mallâhu mübtihî ve takşanaz. Şimdi hemen devamındaki ayete bakın neler oluyor. Yukarıda Allah-u Teala böyle ağır bir şey söyledikten sonra şimdi burada diyor ki Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye, yani kim bu? Zeyd. Eşini boşama, Allah'tan kork diyordun. Şimdi Muhammed Aleyhisselam eşine diyor ki bak Zeyd, eşini boşama. Hatta vettakillah diyor. Yani bir nevi belki hani bizim Türkçe'de ifade edersek gözünü seveyim yapma böyle bir şey. Bak benim birazcık hatırım varsa bunu, hani biz Türkçe'de deriz ya Allah'tan kork kardeşim, böyle şey yapılır mı? Allah'tan kork, böyle şey denir mi hiç deriz ya. Muhammed Aleyhisselam Zeyd'e, bakın hem de normal bir insana değil, kendi yetiştirdiği, kendi eliyle evlendirdiği, evlatlık olarak aldığı, yetiştirdiği, evlendirdiği, yani hatırı olan birisine diyor ki yapma bunu.
İsterseniz burada şey yapalım da karşılıklı, çünkü çok zor. Geçen de Fatih'le beraber birisini anlatıyor. İki dakikada anlayacağını düşündük. Baktık ki yok, anlayamıyor. Şimdi şeyde bakın, Nisa suresinin 23. ayetinde Allah-u Teala evlenilmesi haram olan kadınları sayarken ve halâ'ilü ebnâikumullezîne min aslâbikum diyor. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri de size haramdır diyor. Kendi soyundan. Şimdi Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın evlatlığı kendi soyundan mı? Gerçek annesi mi? Değil. Gerçek babası değil yani. Evlatlık. Şimdi evlatlık olan Muhammed Aleyhisselam var. Zeyd onun evlatlığı. Daha sonra Allah-u Teala evlatlığı kaldırdığını bildirince tabii şey yok. Resulullah onu Zeynep'le evlendirmiş. Şimdi şu ayette de
Ahzab'ın başında da ayet var.
Tabi Ahzab suresinin başında da evlatlık, tabi evlatlık aynı, evet, o surenin başında da ve ma ceale Allahu racul min kal ve ma ceale ezvacekumul la tuzahiru min yoktu ve ma ceale ed'iyaekum ebnaakum diyor. Bu da Ahzab suresinin 4. ayeti. Evet. Aynı surenin başında diyor ki sizin diyor evlatlıklarınızı Allah sizin evladınız saymıyor diyor. Evlatlıklar sizin evladınız değil. Anası başka, babası başka. Seninle bir ilgisi yok. Sen almışsın, yardımcı olmuşsun. Dolayısıyla evlat edinme diye bir şey dinimizde yoktur. Bakıcı aile olabilir o elbette. Herkes çok önemli bir şeydir. Peki şeyde bir ayet daha var aynı surede. Orada da Allah-u Teala diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ. Şu Allah'ın Resulü'nde, Muhammed Aleyhisselam'da sizin için çok güzel bir örnek vardır. Yani o size her konuda örnektir. Kim için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Allah ve ahiret gününde o şey yapmayı, yani Allah'tan ve ahiretten bir beklentisi olan kişi için ve Allah'ı çok zikreden, yani Allah'ı iyi anlamaya çalışan, Allah'ın kitabını iyi anlamaya çalışan kişiler için. Peki Muhammed Aleyhisselam'da iyi bir örnek var. Örnek olacak. Onun mesela evliliklerinin çoğusu örnek olması için olan evliliklerdir. Yoksa efendim kadına hevesi vardı falan filan. Yani bu mümkün değil yani. Şimdi neyse o konuya girmeyelim. Şimdi bakın evlatı olan Zeyd diyor ki ben Zeynep'i boşayacağım. Aklına ne gelir Fatih?
Boşarsa Allah diğer insanlara örnek olsun diye Zeynep'le beni evlendirir.
Zaten ayetin devamında evet, da o var. Evet. Allah bunu da söylüyor yani. Biraz evet, sonra onu da okuyacağız. Evet. Bak şimdi Zeyd gelip ben eşimi boşayacağım deyince eyvah bu benim evlatlığım. Evlatlığın eşiyle Allah beni evlendirecek. Ya o toplumda da evlatlık öz evlat gibi kabul ediliyor. Ben bu milletin karşısına nasıl çıkarım? Evet. Peki böyle bir durumda korkuyu kim duyar? Evet. Resulullah korkuyor. Zaten bak takşen nasıl insanlardan evet. korkuyorsun diyor. Allah açıkça söylüyor. Allah'tan korksana diyor. Bak takşen nasıl diyen kim? Kim Allah'tan şeyden korku insanlardan korkan Muhammed kim? Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam. Niye? Beni ayıplarlar diye. Onun için bak ben boşayacağım dediği zaman aman ha boşama diyor. Sakın ha boşama. O boşamazsa böyle bir dert olmayacak. Evet. Çünkü tek evlattı o. Evet sen evet. şimdi oku. Evet.
Peki yani düşünelim bir kere. Şimdi Muhammed Ali yani 1400 yıl öncesine gidelim. Muhammed Aleyhisselam'ın evlatlığıyız. Onun yanında yaşamışız. Onun ekmeğini yemişiz. Sofrasına oturmuşuz. Bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmamış. Tutmuş. Asil bir kadın olan Zeynep validemiz de evlendirmiş. Ve biz boşamayı kafamıza koymuşuz, bize bir ricada bulunuyor. Diyor ki yapma. Şimdi düşünsenize bu ortamı...
Bir açıdan şey yapalım, bak şimdi. En başta ne dedi? Şimdi Allah ve Resulü bir şeye karar verdi mi? Mümin erkek ve mümin kadını seçme hakkı yoktur. Şimdi bizim gelenekte Resul dendiği zaman aklımıza gelen nedir? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ın burada verdiği karar ne? Ne diyor şeye?
Boşama diyor.
Boşama diyor. O zaman Muhammed Aleyhisselam Zeyd'e eşini boşama dediğine göre.
Emir ifadesi hocam.
Boşama emir değil midir?
Emir ifadesi.
Karar değil midir onun? Kararı değil midir? O zaman Zeyd'in yapması gereken nedir? Eğer bu ayet bizim geleneksel anlamda ise Zeyd'in yapması gereken nedir? Asla boşamamak. Çünkü Muhammed Aleyhisselam Resul, bize Resul kelimesi bu manada kullanılıyor ya. Yani yapılan tahrifin ne boyutlarda olduğunu görmeniz açısından çok güzel bir örnek seçmiş şimdi burada. Diyor ki Resul, biz Resul dediniz Muhammed Aleyhisselam öğretmişlerdir bize. Zeyd'e dedi ki boşama. Burada da diyor ki Allah'ın Resulü karar verdi mi seçim hakkın yok. Tercih hakkın yok. O zaman suçlu olan kim olur? Zeynep boşadı mı boşamadı mı? Boşadı. O zaman ne olur Zeyd? Suçlu olur. Allah-u Teala'nın Zeyd'i suçlaması gerekmez mi? Allah kimi suçluyor? Oku.
Tam tersine Zeyd için ayette ne ifadesi kullanılıyor? Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin. Yani düzgün, hatta ismi geçen tek insan değil mi?
Kur'an'da sadece sahabeler. Onun adı geçiyor. Başka bir şey.
Tek insan yani Kur'an-ı Kerim'de. Ve en ufak bir kınama şubu var mı? Zeyd ne yapıyor? Boşuyor.
Allah'ın verdiği hakkı kullanıyor.
Boşuyor. Peki burada yani bizim hocamın biraz önce dikkat çektiği geleneksel işte bir nebi, rasul algısıyla düşünün. Bu adamın kafir olması lazım. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan rivayet edilen onun o mu söyledi, söylemedi mi o bile belli olmayan hadise karşı duruşta bile insanlara neler yapılıyor?
Bu Allah'ın ayeti bakın. Hiç kimsenin şüphesi olmaz burada değil mi?
Hiç oralı olmuyor. Ne yapıyor? Boşuyor.
Allah'ın kimi suçlaması lazım? Eğer yukarıdaki ayet geleneksel manadaysa.
Suçlamanın dışında yoldan çıkmış
olması lazım. Zeyd'in kafir olması lazım. Çünkü böyle bir tercih hakkın yok. Hadi yürü oradan. Ama Allah onu hiç suçlamıyor ki. Kim suçluyor?
Şimdi devamında diyor ki ve tuhfi fi nefsike mallahu mübdihi ve takşennas. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki ayet biraz önce hocam dedi ya kimi suçluyor? Yani Zeyd'e hiçbir şey yok burada. Muhammed Aleyhisselam'a mı dokundurma var? Diyor ki sen insanlar ne der diye içinde bir takım kurgular geliştirdin. İnsanlardan çekiniyorsun. Oysa bu iş Allah'ın emri olacak. Sen buna dikkat etmiyorsun.
Tabii içinde sakladığı da Resulullah biliyor ki evlatlığın eşiyle evlenilir. Allah da beni her konuda örnek yapacak. Eyvah! Hiç ben bunu düşünmemiştim ya. Ya bu Zeyd bunu boşadı mı Allah kesinlikle beni bununla evlendirir ki millet örnek olsun. Ya yapma, Allah'ın seversin yapma ya. Lütfen. Allah'tan korkuyor.
Ya hatırını kullanıyor ya. Bir hatırım varsa bunu yapma diyor. Peki şimdi en nihayetinde işte hocam söyledi. Boşuyor ve insanlara örnek olsun diye şey yapıyor. Bununla evleneceksin diyor. Allah-u Teala emri diyor. O halde.
Hayır, Resulullah istemiyor evlenmeyi. Tabii istemiyor. Zeynep de istemiyor.
İstemiyor.
Kim evlendiriyor?
Allah-u Teala emri evlendiriyor.
Zevbeci nakeha. Seni onunla biz evlendirdik. Ne Zeynep istiyor ne Resulullah istiyor.
Peki şimdi 36. ayet.
Peki o zaman burada ya. Bu Allah'ın emri hoşuna gitmeyen kadın kim burada?
Zeynep.
Bak bir erkek ve kadın dedi. Bak erkek Resulullah, kadın da evet. Zeynep.
Aynen öyle.
Zeynep evet. De istemiyor çünkü milletin karnına nasıl çıkacağım ya? Evlatlığının karısıyım, ondan evlenmiş olacağım.
Şimdi
Allah diyor suresinin... ben evlendirdim. Zevvecnakeha. Seni onunla biz evlendirdik diyor. Ne Resulullah istiyor ne o. Peki bize böyle mi anlatıyorlar? Evet.
Bu 36. ayette demiştik ki ve mâ kâne li mü'minin ve lâ mü'minetin. İza kadallahu ve rasuluhu emran en yekune lehumul hıyaratu min emrihim. Bir mümin erkek, bir mümine kadın Allah ve Resulü bir şey emredecek de o konuda farklı bir şey yapacak. Asla böyle bir. Peki kime söylüyormuş bunu? Mümin erkek kimmiş? Muhammed Aleyhisselam.
Eğer değilse
mümine kadın kimmiş? Zeynep validemiz. Peki emreden kim? Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü emrediyor. Nebi o konuda ya acaba diyebilir mi? Bakınız bir Nebi var bir de Resul var. Onun için dedik ki bu örnekten önce Nebi dediğimiz işte 670'lerde doğan 630'larda vefat eden Muhammed Aleyhisselam Nebi. Resul'e itaat etmek zorunda. Resul'e tabi
ama
olmak zorunda.
Ama istersen önce şu Enes Hoca'dan şu Resul ve Nebi kelimelerin sözlük manasını bir şey yapalım. Yani bu iyice zihinler ortursun yani. Evet. Resul ne demek?
Resul.
Yani sözlükte Resul ne demek?
Sözlükte Resul elçi. Elçi olan kimse ve o kimsenin getirdiği elçilik.
Elçilik gereği getirdiği şey. Arap dilinde Resul kelimesinin birinci anlamı budur. Peki bize böyle bir şey öğretiyorlar mı? Arap dilinde böyle. Biz arkadaşlarımız da bunu sözlükte görünce şok olmuştuk evet, ya. Yani bir bakalım sözlüğe bir de baktık ki birinci anlamı elçinin getirdiği şeymiş. O zaman asıl Resul işte onun için şey vurguluyor şey Fatih burada. O zaman bakın Resul bir şeye karar verdiği zaman ne oluyor? Onun evlenme kararı nerede var? Kur'an emri değil mi? Seni evlendirdik. Artık sesini çıkaramazsın. Sesini çıkaramayacak olan kim? Erkek olarak Muhammed Aleyhisselam. Onu emreden Resul kim? Kur'an. Peki sesini çıkaramayacak kadın kim? Zeynep. Emreden kim? Kur'an zevvecnakeha biz evlendirdik diyor. Çünkü ne Muhammed Aleyhisselam evlenmek istiyor ne Zeynep. Peki niye evlendirmiş? Evet buyur.
Evet. Devamında işte, hocamın biraz önce söylediği bu konuda müminlere bir örnek oluşturması için Allah-u Teala'nın verdiği bir görevden bahsediliyor. En nihayetinde Nebi'ye iman dediğimiz şey biraz önce derse başlarken esasında Allah'a iman, Allah'a iman, Resul'e iman, Resul'e iman, onun tebliğ ettiği kitaba iman. Yani biz bugün imanın şartlarında Nebilere iman dediğimiz zaman dönüyor, dolaşıyor, en nihayetinde elimizdeki kitapta var olan şeylerin içeriğine şey yapıyor. Yoksa Muhammed Aleyhisselam'ın şahsına değil, ona duyduğumuz sevgi, saygı o ayrı bir şey. Ama sadece onunla mukayyet bir şey değil. Bugün işte görüyorsunuz yani televizyonlarda adam çıkıyor erkek ya adam kelli felli adam Muhammed Aleyhisselam aşkını ilan ediyor. Ya böyle bir şey düşünülebilir mi? Ya Arap Yarımadası'nda 1400 yıl önce adam Muhammed Aleyhisselam'a böyle bir şey dese ya bu adam sakat diye Arap Yarımadası'nın dışına itarlar bu adam. Bugün Nebi sevgisi diye, Nebi'ye iman diye ona şiir yazan mı görmüyoruz? O işte yetiş artık ne zaman geleceksin diye imdat bekleyen mi? O, yani bir sürü saçma sapan şeyler. Oysa bakınız yaşadığı dönemde Nebi ile Resul ayrımını sahabe çok iyi anlamış. Bir de kadın bir kişiden örnek vermek istiyorum.
Son cümlen de çok önemli. Sahabe çok iyi anlamış ne demek? O sahabeden bir tanesi de Zeyd değil mi?
Tabii hocam. Evet.
Bak Zeyd, Muhammed Aleyhisselam eşini boşama dediği zaman Zeyd biliyor ki Kur'an bana eşimi boşama hakkı vermiş. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın Resul sıfatıyla söylediği bir şey değil. Yani bir ayetin hükmü değil. Nebi sıfatıyla bir insan olarak söylediği, insan olarak söylediği şeye uymak zorunluluğu yok. Onu zaten Allahü Teala Mümtehine suresinin sonunda Mekke'den gelen göçmen kadınlara da diyor ki وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُفٍ. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Ya Muhammed yanlış yaparsan bu kadınlar sana isyan etme hakkına sahiptir diyor. Kur'an diyor bunu. Ama hiçbir kitapta yoktur bu. Dolayısıyla burada Zeyd'in Kur'an'ın kendine verdiği hakkı kullanmakta Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü dinlememesi ona isyan mı? Hayır. Peki yanlış yapan kim? Muhammed Aleyhisselam'dır. Peki burada Muhammed az önce bir şey söyledi. Örnek olsun diye. Bakın mesela bir yerde konuşurken siz şu Diyanet'in mealinden alın 37. ayetin sonunda şöyle bir ifade kullanıyor. Ki doğru bir meal yani burası. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, yani eşini boşadı ve artık iddet süresi de bitti, ayrıldı. Onu seninle evlendirdik. Kim evlendiriyor? Allah. Bak ne Zeynep'in iradesi var ne Resulullah'ın. İkisinin de itiraz hakkı yok. Neye? Evlendirdik sözüne. Çünkü bu Allah'ın sözü. Artık buna kimsenin ne olur? Tercih hakkı olmaz. Eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, yani eşlerini boşaldıkları zaman evlatlıkların eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Nedir bak? Birisinin evlatlığı, mesela evlatlık almış falan olabiliyor. Şeyde diyelim o zaman da çok evlatlık vardı. Kur'an-ı Kerim evlatlığı kabul etmiyor ama birçok toplumda var. Adam bilmiyor. Evlatlığı eşini boşadığı zaman onunla evlenmek isterse bir zorluk olmasın diye Allah kim örnek verdiğini söylüyor? Muhammed Aleyhisselam Zeynep'le evlenmek istediği için değil. Bu konuda örnek olsun diye Allah evlendirmiştir. Bak burada açıkça söylüyor. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Nedir? Yani tercih hakkınız yok. Bitti. Artık bu senin eşin. Kes sesini demek gibi yani bir şey. Evet.
Bir de hocam biraz önce bir ayeti hatırlattı. Kadınlar ancak maruf konusunda, marufa uygunluk hususunda Nebi'ye itaat ederler. Onun dışında bunun bir de örneğini kısaca ben aktarmak istiyorum. O da Mücadele Suresi var. Kur'an'ın 58. suresinde. Bakın bir kadın. Şimdi ayetin devamından kadının kocasının kendisine yaptığı bir tavırla, zıharla alakalı Muhammed Aleyhisselam'a bir takım şeyler soruyor. Alınan cevap yahut Muhammed Aleyhisselam'ın bu konuda sessiz kalması kadının hoşuna gitmemiş olmalı ki kadın Muhammed Aleyhisselam'la tartışıyor. Mücadele Suresi'nin ilk ayeti. Ayet şöyle: "Kad semiallahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah." Ya kadın diyor ki ya böyle iş mi olur? Ve teşteki ilallah, Allah'a şikayette bulunuyor. Ya bu benim bu sorunuma senin verdiğin bu cevap böyle mi yani? Böyle mi olacak? Böyle iş mi olur diyen bir kadın Nebi Aleyhisselam'a bunu söylüyor.
Bir de mesela burada Allah niye kadınları hem mümtehinede kadınlar hem burada kadın. Neden? Çünkü toplumlarda maalesef kadınların etkisizleştirilmesi diye bir yaygın uygulama vardır. Toplumun kendine göre en zayıf olarak gördüğü kesimi Cenab-ı Hak örnek olarak veriyor ki sakın böyle bir şey düşünmeyin diye göstermiş oluyor. Bakın, hem orada kadınlar için marufta sana isyan etmesinler diyerek onlara verdiği değeri gösteriyor. Hem burada Mücadele suresinde kadını daha ayrıntılı bir şekilde anlatarak böyle bir şey yok. Yani Allah'ın emri konusunda, bak burada sonuçta dikkat ediyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği Allah'ın emri ise, işte Aydın da baştan söyledi. Bu ya Muhammed, bu kimin sözü? Senin sözün mü? Senin sözünse yanlış. Ama Allah'ın sözü ise baş üstüne. Evet.
Evet. Kadın meselesinin, sorununun çözülmediğini görünce diyor ki bu nasıl bir iştir? Şimdi kadına,
tabii
oraya geleceğim. Eğer kadına Muhammed Aleyhisselam Allah bu konuda şunları söylüyor deseydi, kadın böyle bir şey diyebilir miydi? Mümkün mü böyle bir şey? Ha, hemen devamında ikinci ayetten itibaren kadının sorunuyla ilgili ayetler geldiğinde artık olay bitiyor. Ama öncesinde kadının tavrı nasıl? Ya ayet yoksa, bu konuda ayet yoksa, bu konuda sen Resul olarak benimle konuşmuyorsan ben aklıma geleni söylerim, eleştirimi yaparım. Allah'tan da yardım beklerim. Bakın yani Nebi kim, Resul kim? Bir kadın bunu anlamış, algılamış. Şimdi bir de günümüze geldiğimizde yani bakınız burada hocam getir onları dedi ama okumaya fırsat olmadı. Bakın bu Diyanet'in ilmi hali. Bakın bu da hakeza öyle. Bu Ömer Nasuhi Bilmen'in hocamın sürekli her derste referans olarak buraya getirdiği. Bakın bu kitapların hepsinde ne diyor? Nebi ve Resul arasında ya hiçbir fark yoktur, varsa da Kur'an'ın dediğinin tam tersidir deniliyor. Ya insan böyle bir şeye nasıl cesaret edebilir?
Ne derler? Resul kendine kitap verilmiş olan derler değil mi?
Öyle hocam hep söylüyor.
Halbuki Kur'an-ı Kerim bütün nebilere kitap verildiğini söylüyor ya.
Her konuda olduğu gibi ayet değil de rivayet asas alındığı için Müstedrek'te, Hakim'in Müstedrek'inde ve Ahmed bin Hanbel'in Musned'inde bir rivayet var. Sormuş ki ne kadar nebi gelmiş demiş. 124.000. Bunun içerisinde Resul kaçı diyor? 315 tane Resul var. Nebi 124.000 diyor. Şimdi Enam suresinde ben gaybi bilmem de insanlara diyor. Ahkaf suresinde bana nasıl muamele edileceğini bilmiyorum diyor. Yani gaybi bilmiyorum derken Allah'ın bildirdiği Kur'an'da ne varsa ondan başka bir şey bildiğim yok demektir aslında. Şimdi o rivayette esaslandığı için Kur'an'da her Resul, her Nebi Resul'dur, her Resul Nebi değildir Kur'an'da. Ama gelenekte cumhurun görüşü bu. İttifak var sizin dediğiniz gibi. Yani her Nebi her Resul değil.
Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul,
Resul değildir. Bunun tam tersi dediğiniz gibi miydi?
Tam tersi.
Bunun delili o rivayet. Yani,
hocam isterseniz bakayım. Bakın bu İslam'a giriş temel esaslar Diyanet İşleri Başkanlığı. Bakın buradaki ifadeyi aynen satır satır okuyayım ben. Peygamberlere iman başlık. Burada diyor ki her Resul nebidir ama her nebi Resul değildir. Bak yazmış yani bunu. Bu kitaba yazmış yani bunu. Bakın biraz önce okuduğumuz ayetler, örnekler bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Sen ne dersen de Allah'ın kitabında ne olursa olsun hiçbir anlam ifade etmiyor. Onun için iş bu buraya döndüğü için nebilere iman denilen şey de bizim pratik günlük hayatımızda hiçbir anlamı yok. Sadece 1400 yıl önce yaşamış, 60'lı küsürlü yaşlarda vefat etmiş ve onun etrafında oluşturulan bir kutsal. Yani insanların hayatına dokunan bir tarafı yok. Oysa bütün bu okuduğumuz şeylerden anladığımızda nebiye iman demek o nebinin Resul sıfatıyla bize tebliğ ettiği kitap. Yani bu kitabın içeriğidir. Nebiye iman ancak o zaman olur. Aksi takdirde geçen haftalarda gördüğümüz gibi bu iman esası da esasında yerine getirilmemiş oluyor. Tıpkı Allah'a imanın, ahirete imanın, işte kitaplara imanın hakkının verilmediği gibi.
Bir şey daha söylesene. Bugün mesela ne diyorlar? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili. Gerçi Aydın Hoca söyledi ama bu tür şeyde tekrarda büyük fayda var. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili ne olarak anlatılıyor?
Tabii öyle. Şimdi aynı bu kitapta bunu açık açık yazmış. Diyor ki Allah'ın kitabının, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun tek delili Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilir birisi olmasıdır diyor. Yani düşünsenize, bu kitabı, Allah'ın kitabı diyebilmemiz için bizim tanımadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz bir kişinin güvenilir olmasıymış. Ya oysa tam tersine Muhammed Aleyhisselam'ı bizim için değerli yapan, onu Allah'ın son nebisi yapan şey bizzat kitabın kendisi. Ya iş nerelere gelmiş? Hatta burada açık açık yazmış. Bir dinin din olabilmesi için o dini tebliğ eden kişinin güvenilirliği esastır.
Allah. Kim söylüyor?
Allah'ın dini bile insanın güvenilirliğine indirgenebilmiş. İş oralara gelmiş.
Asıl olan dediğiniz gibi Resul'e itaat, yani Risalete itaat, Risalete icra etmekken Muhammed Aleyhisselam'ın şahsiyetini kutsamak, onu yüce bilmek bu hale indirgendiği için şimdi bu kutlu doğum haftalarında programlarda seyrettiğimizde şöyle bir cümle var. Eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kur'an diye bir kitap olmasaydı.
Tabii tabii öyle.
Tam tersi Kur'an olmasaydı Muhammed İbni Abdullah, Muhammed Aleyhisselam olmazdı. Bu ne demek lazım aslında? Bu da ters bir şey olmuş.
İşte burada benzer bir şey demek istiyorum. Şimdi gelenekte Muhammed Aleyhisselam'dan dolayı biz bu kitaba inanıyoruz. Yani bu kitaba, kitaptan dolayı Muhammed Aleyhisselam'a inanmamız gerekirken ki yani herhangi bir şahs Muhammed Aleyhisselam'a gelmesin bu kitap. Herhangi bir şahsa gelmişse biz buna inanmak zorunda değil miydik?
Peki o zaman bir şey daha şey yapalım buradan. Müslüman, bir kimsenin Müslüman olması için ne gerekiyor? Hadi bakalım şey, aşk ile şevk ile hulusi kalb ile söyleyin bakayım. Ay bir dakika söyleyin. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah dedim mi tamam. Bir de şey yapılıyor. Adam bir şey bilmiyor. Yabancı gelir Müslüman oluyor. Eşhedü diye bakalım adam zorlanıyor. Ne dediğini bilmiyor ki. Peki eşhedü ne demek? Ben tanıklık ederim, şahitlik ederim demek. Peki şimdi bir yerde hakim sizi mahkemede şahit sıfatıyla çağırsa, ben duydum ki böyle diyorlar dese, sizi şahit sayar mı? Göreceksin ki. Peki siz şu anda şu dersi takip ediyorsunuz. Bizim burada ders yaptığımıza şahit misiniz? Peki, çıktınız dışarıda, birisi size dedi ki Abdülaziz Hoca falanca televizyonda canlı yayındaydı. Ne dersiniz? Gülersiniz değil mi? Yahu kardeşim öyle bir şey yok. Bırak Allah'ın seversin. Yok vallahi ben gördüm canlı. O yanlıştı. Ben gördüğüme mi inanacağım, senin söylediğine mi? Demez misiniz? Kabul edebilir misiniz bunu? Ya ama be, o televizyon çok güvenilirdir. Ya sen eşhedü diye diyorsan, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik, onu herkes yapar. Çünkü yeryüzünde herkes her gün Allah'ın gücünü, kuvvetini gözlemler, ona kesin olarak şahitlik yapar. Onda problem yok. Ama la ilahe illallah meselesi ayrı. Allah'tan başka bir varlık yok ama Allah'a kendi kafasına göre yön vermeye çalışanlar, onlar ayrı. La ilahe illallah, ondan başkasına kesin teslimiyet yok demektir. Peki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahitlik ederim, tanıklık ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki nasıl tanık oluyorsun diye sorsanız, o büyük büyük hocalara bir gidin sorun. Eşhedü diyorsun ya, ben şahitlik ederim ya. Nasıl şahit oluyorsun? Çocukları ezberletiyorsunuz. Ezber. Eşhedü dedim Müslüman. Eşhedü ne demek? Ya sen nereden tanık oluyorsun? Nasıl tanık oluyorlar?
Birileri böyle rivayet ettiği için işte.
Ya kardeşim, bir insanın, şimdi burada birkaç kere anlatmıştım şeyde, bu Sovyetler Birliği'nin ilk dağılması sırasında gezi yapmıştık büyük bir ekiple. Kazakistan'da akşam otele gittim, baktım kapıda geldiler İzmirli birkaç tüccar. Hocam bir gel ne var? Sabahtan beri burada bir genç var, bir türlü şey yapamıyoruz. Neyse biraz konuştuk, tabii orada biliyor musun dedim, Muhammed Allah'ın elçisidir. Ya bırak Allah'ını seversin dedi. Ben ne bileyim onun elçisi, siz söylüyorsunuz dedi. Ben nereden bileceğim? Ulan aferin dedim. Senden zaten böyle bir söz duymak için bunu söyledim dedim. Sen biliyor musun dedim, bende onun elçiliğinin belgesi var. Yok ya, gerçekten mi dedi. Ben hiç duymamıştım. Hemen arkadaşa söyledim, Kur'an-ı Kerim getirdi, verdim. Bak dedim, orada şeyde gösterdim, otelin lobisinde. Bak şurada bir tane yapma çiçek var. Bunu dünyada birçok yerde yaparlar değil mi? Tabii dedi. Peki şurada da yere düşmüş bir tane kuru yaprak var. Onu yapacak bir fabrika olur mu? Olur mu öyle şey dedi. Peki onu kim yapar? Allah yapar dedi. Tamam. Çünkü öyle o özellikle bir yaprağı yapacak bir fabrikanın olma ihtimali yok. Tamam dedim, bak şimdi sen bak. Onu anladın mı? O da Allah'ın ayeti işte. Al dedim şuradan Fatiha suresini verdim, oku. Bak bunu, mealini, bunu bir insan söyleyebilir diyorsan Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna asla inanma dedim. Ama bunu bir insan söyleyemez kanaatine varırsan bil ki bunu getiren Allah'ın elçisidir. Böyle yarım saat en az onun üzerinde dur. Ya ben hiç böyle bir şey duymamıştım. Oo, böyle heyecanlar içerisinde falan. Neyse ben de odaya çıktım işte, şey yapmadan. Bu sıra baktım geldi, kapıyı çaldı. Biz de tabii Erzurumlu olduğumuz için çay içmeden yatamıyoruz. Herkes çay içer ki uyuyamaz. Biz içmezsek uyuyamıyoruz. Orada şey ettim. Çay içerken geldi, tık tık. Bir arkadaşla aynı odada kalıyoruz. Ya çok özür dilerim, biraz konuşabilirim. Dedi, ben hiç böyle bir şey görmedim. Uzun uzun konuştuk da vakit bitiyor. Ya ben şimdiye kadar hiç görmedim böyle bir şey. Hep söylüyorlar. Ya söylemeyi, adam kafasını çalıştırıyor ya. Ben nereden bileceğim diyor. Ve dedi ki ya çok rica etsem bana bu kitabı verir misiniz? Ben böyle bir şey şimdiye kadar görmedim. Ve verdik ona. İşte şimdi aynı şeyi Amerikalı bir doktora için gelmiş birisi için şey yapmıştım. O da aynı şekilde şey yaptı. Dolayısıyla biz şey çok şey yapmışlardı. Yine buraya papazlar gelmiş diye 20-30 tane. Bir Kur'an'ın Allah'ın kitabı oldu. Nereden bilir? Tamam dedim. Biz asla şey yapmayız. Şey yapın. Allah'ın kitabı, yani siz bu şey yapın. Olmadığına dair bir ispat yapın, getirin. Ben de inanmayacağım dedim. Birkaç ay sonra geldiler. O konuya hiç girmediler. Hadi buyurun. Biz şüphe edilen bir kitaba asla inanmayız dedim. Hadi buyurun dedim. Kur'an'la ilgili. Şimdi Fatih, senin o tespit ettiğin bir şey vardı. O çok güzel bilgiydi. Onu istersen.
Bir de işte hani diyorlar ya, elimizdeki kitabın Allah'ın kitabı olduğunu biz ayrıca işte bir takım başka delillerle de ispat ediyoruz. Nedir? İşte hepimiz biliyoruz, işte Topkapı Sarayı'nda bir mushaf var değil mi? Hazreti Osman'ın işte şehit edilirken kanının damladığı iddia edilen mushaf. İşte diyorlar ki o dönemden kalma mushaflar var. Yani hiç inkıtaya uğramamış, kesintiye uğramamış bir silsile var. Hiç değiştirilmemiş Allah'ın kitabı. Şimdi bu konuda çalışmaları olan Tayyar Altık Kulaç Hoca var. Bu sadece ben iki tanesini getirdim. Hocamın odasında bunlar gibi bir 4-5 cilt daha var. Burada bu ilk mushafları inceliyor Tayyar Hoca. Ve netice elimizdeki en erken, yani tarihin en eski dönemine, Muhammed Aleyhisselam'ı en yakın döneme götürebileceğimiz nüsha bir asır sonra ya tarihlenebilen. Yani Hazreti Osman'ın, biliyorsunuz, bazı mushafları
yani
çoğaltıp...
Yani Hazreti Osman'ın kanı olan kitap değil. Yani.
Hiç o zaten...
O uydurma yani.
Hoca zaten o Topkapı Sarayı'ndaki mushafın onunla hiç alakasının olmadığını buraya yazmış. Hiç. O tamamen bir efsane. Elimizdeki en eski nüsha, Kur'an'a dair en eski nüsha, Hazreti Osman'ın çoğalttığı rivayet edilen nüshalardan bakılarak, bakın onlar bile değil, onlardan bakılarak istinsah edilmiş olabileceği düşünülen nüshadır. Onun da elimizde sadece 1/3 vardır. Şimdi eğer Allah'ın
100 sene sonra değil mi?
Evet hocam, öyle. Sonra, evet. Ebeviler dönemine ancak tarihlenebiliyor diyor. Ve şimdi eğer elimizdeki bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili olarak biz bu tür şeylere kalırsak ortada kalırız. Yarı yolda kalırız. Böyle bir şey olmaz. Bizim elimizdeki kitabın, bırakın bundan 1000 yıl öncesine, 600 yıl öncesine dair bir nüshası olmasa bizim için hiçbir problem değil. Niye? Çünkü elimizde olan şu kitabın Allah'ın kitabı olup olmadığını her insan okuyarak test edebilecek durumdadır. Bunun bizzat kendisinin Allah'ın kitabı olduğunu söylüyor. Onun için bizim bir başkasının karbon testine, yok kütüphanedeki nüshalarına, yok şu adamların güvenilir olarak bize bunu rivayet ettiğine bizim bu tür delillere ihtiyacımız yok. Bunların hepsi bizim için çöp değerindedir. Niye çöp değerindedir? Çünkü birisi de gelir iki gün sonra der ki elinizdeki nüshanın Muhammed Aleyhisselam'dan önceki dönemlere de kayıtlandığına dair nüshalar varsa ne diyeceğiz biz? Veyahut Muhammed bunu kendisi de yazmış olabilir dese ne diyeceğiz? Bunların hiçbiri elle tutar tarafı yok. Bir asıl olan Kur'an'ın kendisidir. Allah'ın kitabı olduğunun delili. Onun için ilgi ve alaka böyle boş işlere maalesef yönlendiriliyor. Bu da elimizde kalıyor işte. Söylediğim gibi ilk nüshalar yok ortada. Nerede bu nüshalar? En eski nüshanın 1/3'ü var elimizde. Ne yapacağız şimdi? Kur'an uydurulmuş mu diyeceğiz? Yok olmuş mu diyeceğiz? Eksiltilmiş mi diyeceğiz? Hayır, bunların hiçbiri.
Uydurulmuş diyen desin. Evet,
desin.
Buyursun gelsinler söylesinler yani. Şimdi bak burada su var. İçtim. Bu suyu hangi fabrika üretti? Söyleyin bakalım. He? Yeryüzünde suyu üreten bir fabrika var mı? Ancak Cenab-ı Hak üretti değil mi? Başka birisi değil.
En Suresi'nin 19. ayeti. Şimdi Fatih Hoca'nın geldiği yere tam uygun geliyor. Kul eyyü şeyin
ekberu şehade.
Ekberu şehade diye başlıyor. Onun devamında ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirekum bihi ve men belag diyor. Bunu söyle diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an bana vahyedildi. Bu Kur'an ile sizleri uyarmam için ve bu Kur'an'ın ulaştığı kimselere de Kur'an ile uyarmam için de insanlara bunu söyle diyor. Yani Kur'an'ın dediğiniz gibi Kur'an Allah'ın kitabı olduğunun delili zaten kendisi. Allah bunu şahitlik ediyor.
Arkasından da şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ اَتِيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ
Şeydi. En'am 19.
Evet yani o hemen onun arkasında. Yani kendilerine kitap verilenler çok iyi bilirler ki يَعْلَمُونَ دَيْهِ orada اَلَّذ۪ينَ اَتِيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ diye geçiyor. Kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ne demek ki oğullarını bildikleri? Şimdi ben mesela oğlumu, kızımı, o ebna kelimesi kız da şey yapılır, biz alışkanlık. Yani kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şimdi bir yerde işte bu benim evladım dediği zaman desem ben, bütün dünya toplasa bu senin evladın, toplasa bu senin evladın değildir dese beni inandırabilir mi? Ya ondan daha iyi tanıyor, benden daha iyi mi tanıyorsunuz derim. Dolayısıyla o kendilerine kitap verilenler bunu çok iyi biliyor. Ama bir de bize de Allah-u Teala söylüyor. Hadi diyor, tamam getirin. Ondan bir sure işte Aydın Hoca'nın az önce okuduğu bir şey, Bakara 23. ayeti değil mi? Diyor ki hadi getirin. Şüpheniz varsa, şüphelenmeye hakkınız var. Tabii ki şüpheleneceksiniz. O zaman getirin. Bunun, yani Kur'an-ı Kerim'in misliği değil. Bunun ayetler kümesinden birbiriyle bağlantılı bir ayetleri siz de oluşturun, getirin bakalım. O zaman dünyada hiç kimse bu suyu üretecek bir makine kuramadığı gibi onu da yapamıyorsan o zaman bu ancak Allah'ın kitabıdır diyeceksin. O zaman onu getiren de ne olacak? Allah'ın Resulü olacak. O Resul de Nebi olmak durumunda. Nübüvvet bitti. Şimdi biz Allah'ın Resulünü insanlara anlatırken neyi anlatacağız bunu? Bizim içimizdeki Resul bu. Başka bir Resul yok. Ha, biz bunu getirene inanacağız. Onun örnek hayatı var. Onu biz örnek alacağız. Kitabı ve hikmeti ümmetini öğretmiş. Tabii ki onun örnek alacağız. Dolayısıyla ondan bize gelen bütün rivayetleri bu kitap ışığında değerlendireceğiz ki şey yapmayalım. İşte siz görüyorsunuz Kur'an'da çok açık ayetler olmasına rağmen iman esaslarını bozmuş olan insanlara, insanların Resulullah'a niye yanlış şeyler yapmasınlar ki bu insanlar? Ya Allah'a imanı bozmuşlar. İşte nebileri imanı bozmuşlar. Ahiret gününe imanı bozmuşlar.
Hatta bir tane eklemişler.
Ha, bir tane de eklemişler. Bir de kadere iman diye bir saçmalık eklemişler, affedersiniz. Hiçbir ayette olmayan bir şeyi eklemişler. Niye? Sus, kes sesini. Diyebilmek için. Kendi başarısızlıklarının faturasını Allah'a çıkarmak için. Onu da inşallah her vesileyle anlatıyoruz, anlatacağız inşallah. Evet. Peki demek ki sonuç olarak, bas tamam mı sen şey yap? Sen söyleyeceğin var mı hocam? Tamam. Şimdi burada Allah, amentü billah, Allah'a inandım, tamam, yani güvendim. Allah ne diyorsa o. Allah ne diyorsa o ise, Allah Kur'an'da imanı nasıl anlatıyorsa öyle inanmak zorundayız. Meleklere inanma, kitaplara inanma ve nebilere inanma. Peki nebiler, nebiler ne yapmış oluyor? Allah'ın Resul olarak görevlendirdiği ve kendisine kitap ve hikmet verdiği kişilerdir. Onlar kitap ve hikmetle bize gelmişlerdir. Ve ümmetini o şekilde yetiştirmiş, kitabı ve hikmeti öğretmişlerdir. Kendileri mesela şimdi her zaman okuduğumuz bir ayeti okuyarak şey yapalım, dersimizi bitirelim. Hud suresinin ilk iki ayeti. Şimdi orada Allahü Teala diyor ki, bir de yani bu açıdan o ayetleri dinleyin. Orada Allahü Teala şöyle diyor, diyor ki Elif Lam Ra Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Muhkem yani hüküm ifade eden kısa hükümler. Peki sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıntılı, tafsilata girer. Tafsilat aynı kökten var Türkçe'de. Kimin tarafından açıklama yapılmıştır? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından. Açıklamayı Nebimiz asla kendi başına asla yapmamıştır. Onun da açıklamaya yetkisi yoktur. Ama kendileri kendi kafalarına uygun bir din uydurmak için bunu da maalesef saptırmışlardır. Maalesef. Çünkü yani bu mezhepler tamamen bu dini Allah'ın dini olmaktan çıkarmışlardır. Şimdi bak ondan sonra diyor ki niye Allah açıklıyor? Ellâ ta'budû illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Şimdi siz tutar Allah'ın emri diye birisinin emrini yaparsanız, ki biz hep mezheplerin görüşlerini Allah'ın görüşü zannettik de o şekilde yetiştik. Şimdi baktık ki öyle değilmiş. Onun için
o en dikkatli alınmıyor. O
başındaki. Mealler bırak, tefsirlerde alınıyor mu?
Yok.
Bakın bu ayeti, bu ayetler öyle bir tahrif edilmiştir ki Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu arkadaşlarım her gün çalışıyor değil mi bu konularda? Her gün o kadar çok yanlış, yani tahrif demek anlamı bozmak demek. Yanlış anlam. Buraya da yanlış anlam vermişlerdir maalesef. Gerçi son zamanlarda yavaş yavaş doğru anlam vermeye başlayanlar oldu ki Diyanet'in meali de onlardan. İnşallah şey yapılır. Orada diyor Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye koymuş yani. Yavaş yavaş demek ki bunu artık doğru söyleyenler çıkacak. Ella ta'budu illa inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın görevi neymiş? Sadece uyarma ve müjdeleme. Uyarma ne demek? Bakın beyler, Allah'ın şu kitabına uymazsanız başınıza dünyada da ahirette de şu sıkıntılar gelir diye ayetleri okuyacak, uyaracak. Peki uyduğunuz zaman hem dünyada mutlu olursunuz hem ahiretiniz ebedi mutluluğa erersiniz. Bu da müjdelemedir. Neyle uyarıp müjdeliyor? Kur'an'ın kendisiyle öğreterek. Bir de hikmeti Kur'an'da Allah açıklamayı, ayrıntılı açıklamayı nasıl yapmış? Ümmetini öğretmiş. Kur'an'dan problem çözümünü öğretmiştir ki maalesef Ömer radıyallahu anh'tan sonra millet dünyaya dalmış. Bu hikmeti unutmuşlar. Zaten bugün İslam aleminde hikmet diye bir şey yok. O konuda kitap yazan, şimdi Fatih belki bir iki şey söylemek isterse söyle hikmet
diye. Yok hocam, böyle bir kavram tamamen felsefeye şey yapılmış, postalanmış, bilgelik diye hiç içeriği olmayan, yani Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleriyle şununla bununla ilişkilendirilmeyen bir tek söyleyen bir Şafii var. Onu da zaten defalarca burada ne kadar yanlış bir şekilde kullandığını söylüyor.
Yani İmam Şafii yani bunu El Risalesi'nde alıyor ama maalesef eğer bunu gerçekten o kitabı yazan oysa onun Müslüman olmasına imkan ve ihtimal yok. Eğer o yazdıysa. Ama çok büyük bir ihtimalle hep şöyle yaparlar. Saygın insanların isimlerini kullanır. Kitapları kendileri yazar. Çünkü bu kitapların hiçbirisini İmam Şafii yazmıştır diyebileceğimiz en küçük bir delil yok. Ama onun adını kullanıyor. Ya da İmam Ebu Hanife yazmıştır diyebileceğimiz, arada bağ kurabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu saygın insanların isimlerini kullanarak sistemi çökertmişlerdir maalesef. Ama hamdolsun ki elimizde bu Kur'an-ı Kerim var. Biz Nebilere de bu Kur'an'ın öğrettiği şekilde inanmak zorundayız. Çok şükür bugün sosyal medya var. Burada yapılan konuşma bütün dünyada duyuluyor. Artık insanlar sorgulamaya başladılar. Ve beni bu son derece mutlu ediyor. Milleti şey yapıyor, her derste söylüyoruz, deistlikle suçluyorlar. Ya kardeşim, kusura bakma da sen bir önce sen bir Müslüman ol da ondan sonra başkalarını suçla. Önce sen bir Müslüman ol. Bak işte burada Diyanet'in kitaplarından örnek verdik. Ama Diyanet değil, hangi şeyin kitabı? İşte buradan Suudi Arabistan'a örnek verdik. İşte şeyi Doğu Türkistan'ı, işte efendim şeyi Pakistan'ı. Ne oldu? Dünyanın her tarafı öyle. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kitabına sıkı sarılan kullarından olmamızı nasip eylesin.